Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türkiye'nin demokrasi istikametinde yaşadığı gelişmeleri, bu gelişmeler içerisinde bir takım anayasa değişiklikleri, anayasa ihdası, meşrutiyet, meclis, önemli siyasi kişiler, hadiseler, kurumlaşmalar, bunların dünyayla, iç politikayla ilişkisi, kültür, sanatla, sosyolojiyle, iktisatla ilişkisi etrafında Türkiye'nin bugün var olan güçlü demokrasinin köklerini, tarihi tecrübesini, buradan çıkarılabilecek dersleri ve ortak paydayı anlamak, anlatabilmek amacıyla üzerinde düşünüyor, tartışıyoruz. Evet, bu Türkiye'nin Osmanlı Türkiye'sinden itibaren içine girdiği reform hareketlerinin içerisinde nihayet İkinci Dünya Savaşı'nda yeniden çok partili hayata geçiş sürecini konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin iç ve dış şartlarını değerlendiren ve bunun artık tek parti yönetimiyle yürütülemeyeceğini, bir çok partili hayata geçiş süreciyle içeride biriken muhalefeti meşru zemine aktarmak, uzun yıllar iktidar partisi olarak kaldığı için yıpranan Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeni duruma intibak ettirmek ve yurt dışında da yakınlaşan ve artan Sovyet tehdidine karşı Batı İttifakı ile beraber hareket etmek kaygısıyla, İsmet İnönü'nün ifadesiyle dahili ve harici şartların tevhidi neticesinde bu problemi çözmek için Türkiye çok partili hayata geçiş kararı alıyor. Bunun parti içerisinde, CHP içerisinde, idare içerisinde yarattığı reaksiyonu, değişme zorluklarını geçtiğimiz programlarda kısaca ele aldık. Yine ona döneceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerinde veya Halk Partisi'nin önemli isimlerinin tasfiyesinde bu geçiş süreci rol oynayacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de işte bu geçiş sürecinde gerçekten bu çok partili hayatın sonuçlarını kabul etmek konusunda zorlanıyor. Gerçekten ne demek? Çünkü neticede hani ilk başta başlarken bir tür güdümlü muhalefet arzu ediliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu güdümlü muhalefetin, farklı partinin varlığına rağmen iktidarda kalacağı varsayılıyor. Ama muhalefet güdümlü olmadığında, gerçek olmaya başladığında, demokrasi de gerçekleşmeye başladığında kaybetmek ciddi bir ihtimal oluyor. Ve böyle olunca da bu kaybetme ihtimali, baskısı çok ciddi reaksiyonlar doğuruyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yer alan bazı siyasetçiler İsmet İnönü'nün bu çok partili hayata geçiş ve çok partili seçimlere geçiş kararından rahatsız oluyorlar. Ve şunu söyleyenler var. Ne yani, biz şimdi seçilmek için Çankaya'ya gitmek, çıkmak yerine Hasso'ya, Memo'ya mı gideceğiz diye rahatsızlıklarını isaret ediyorlar. İsmet İnönü ısrarla bu geçiş sürecinde kendi partisini de, bürokrasiyi de ikna etmek durumunda da kalıyor. Şimdi daha önce ilk partilerden, Milli Kalkınma Partisi'nden bahsettik. Ama asıl parti, esas parti ana muhalefete dönüşecek ve zamanla da iktidara yürüyecek olan parti Demokrat Parti. Demokrat Parti'nin kuruluş sürecine bu bakımdan yakından bakmakta fayda var. Tek parti döneminin son yıllarında CHP içinde alttan alta gelişen muhalefet, çiftçiyi topraklandırma kanunuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmeleri sırasında açığa çıkıyor ve hızla gelişen hadiseler neticesinde Demokrat Parti'nin kurulmasıyla sonuçlanıyor. Mecliste ilk kez 14 Mayıs 1945'te ele alınan yasada esas olarak toprağı olmayan veya yetmeyen çiftçi ailelerine geçimlerine yetecek kadar toprak verilmesi öngörülüyordu. Bu kanunla birinci madde uyanınca kendilerine toprak dağıtılanlarla kendi toprağı bulunmasına rağmen bu toprağı işleyecek araç ve gereci olmayanlara onarma ve işletme sermayesi ile canlı ve cansız demirbaş da verilecekti. Kendilerine toprak verilen çiftçiler toprağı doğrudan kendileri işleyecek ve buna aykırı hareket edenlerin toprakları geri alınacaktı. Çiftçiye dağıtılacak topraklar öncelikli olarak devletin elinde olup da kamu hizmetinde kullanılmayan topraklar ile vakıflara, özel idarelere ve belediyelere ait topraklardı. Bunlara ek olarak özel kişilere ait toprakların, tarıma elverişli toprakların geniş olduğu bölgelerde 5000 dekarından çoğu, dar olduğu bölgelerde 2000 dekarından çoğu kamulaştırılacaktı. Ortakçı, kiracı ve tarım işçilerince işletilen topraklarda ise kamulaştırmanın alt sınırı daha da daraltılıyordu. CHP içindeki direnişe yol açan madde özel kişilere ait belirli bir sınırın üstünde toprakların kamulaştırılmasına imkan veren bu madde idi. CHP içindeki büyük toprak sahibi milletvekilleri kanun tasarısına karşı çıktılar. Buradan tartışmalar başladı. Tabii şimdi şöyle bir husus var. Bunun çiftçiyi topraklandırma kanunu meselesi 20'li yıllardan beri konuşuluyor. 20'li yıllar, 30'lu yıllar, geldik 40'lı yıllara. 40'lı yılların ortasındayız. 45'te. Bu konuşmalar, tartışmalar neticede toprak sahiplerini, çiftlik sahiplerini rahatsız ediyor. Çünkü her an toprakları elinden alınacakmış gibi bir hava söz konusu. Onlar dolayısıyla ciddi bir yatırım yapamıyorlar topraklarına. İkincisi, tartışmalar sırasında ortaya çıkacak. Toprakların, büyük toprakların işlenebilmesi için bir makinalaşma lazım. Bu makinalaşma yok. Ayrıca büyük toprakların işlenmesiyle ortaya çıkacak mahsulün piyasaya, yani şehir merkezlerine, bazı hallerde de ihraç için limanlara ulaşması lazım. Bunun da imkanı yok. Şimdi burada şöyle bir farklı bakış açıları ortaya çıkıyor. Buna karşı çıkanlar diyorlar ki toprak reformu adı altında çok küçük parçalara toprakları bölmek ülkenin üretim kabiliyetini, optimum üretim ölçeğini zedeler. O yüzden böyle yapmak yerine neticede üretimi artıracak yol ve yöntemler bulmak lazım. Eğer üretim artarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin endişelendiği sorunlar, idarenin endişelendiği sorunlar ortadan kalkar. Çünkü onlara göre Cumhuriyet Halk Partisi şehre gelen fazla nüfustan endişe etmeye başlamıştır. Gerçekten bu dönemde meclis sabıtlarında da vardır. Ankara'da işte Altındağ etrafına gelen olağanüstü bir nüfus da değil ama bu nüfustan endişe eden CHP milletvekilleri söz konusudur. Onlar şehirlere bu fazla nüfusun gelmemesi, küçük de olsa toprak verilerek bu nüfusun şehirlerin dışında köylerde, kırsal alanda muhafaza edilmesi lazım geldiği düşüncesindeler. İşte bunun karşısında yer alan Demokrat Parti'yi kuracak isimler ise, işte Emin Sazak, Adnan Menderes gibi isimler ise, köyden şehre göçün kaçınılmaz olduğunu, bunun nihayetinde olacağını, buradan ortaya çıkabilecek problemlerden endişelenerek bunu engellemenin mümkün olmadığını, bütün dünyada böyle bir eğilim olduğunu, köyden şehirlere gelişin önümüzdeki dönemin kaçınılmaz sonucu olduğunu söylüyorlar. Buna karşılık şunu ifade ediyor bu isimler. Köyden şehre gelen insanların bir problem haline gelmemesi için özellikle çiftçilerin, tarımın fazla üretim yapabilmesi lazım. Fazla üretim yapabilmesinin yolu da toprakları bölmek, küçük parçalara ayırmak değildir. Toprakların iyi işleneceği optimum büyüklükler içerisinde tarımın makinalaşması ve ortaya çıkan mahsulün piyasaya ulaşacak bir kıymet kazanması. Böyle yapılırsa üretim artar, fiyatlar düşer ve şehre gelen fazla nüfus da fazla problem teşkil etmez. O bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Bu manada büyük bir tartışma başlıyor. Adnan Menderes diyor ki siz toplumsal değişmeyi, gelişmeyi, hareketliliği dondurmak istiyorsunuz ve bu kanun teklifini de kaybeden nasyonel sosyalist lonca anlayışından aldınız. Onların bu ocak anlayışları var. Tarımı da bu şekilde kontrol etmek istiyorlar. Bu anlayışı Türkiye'ye getirmek istiyorsunuz ama bu anlayış iflas etmiş bir anlayıştır. İsabetli bir anlayış değildir. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde çok ciddi bir dalgalanmaya, kırılmaya yol açıyor. Çiftçiyi topraklandırma kanunu üzerindeki gelişmeler sürerken 1945 kanunu da mecliste gündeme geliyor. Bütçe kanunu vesilesiyle CHP milletvekilleri Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Emin Sazak hükümeti ve ülkenin ekonomik durumunu şiddetle eleştiriyorlar. Oylamaya geçildiğinde bu üç milletvekilinin yanı sıra Celal Bayar ve Fuat Köprülü de bütçeye ret oyu veriyorlar. Bütçe oylamasının ardından bu kez hükümetin isteği üzerine güven oylaması yapılıyor. Bütçeye ret oyu veren 5 milletvekiline Recep Peker ve Hikmet Bayır'ın da eklenmesiyle güvensizlik oyu kullanılanların sayısı 7'ye yükseliyor. Bu durum karşısında ticaret vekilliği görevi Celal Said Siren'den alınıp daha ılımlı olan Raif Karadeniz'e veriliyor. CHP yönetimi de Genel Sekreter Memduh Şevket Esendal'ı görevden alıyor ve bu görevi 31 Mayıs'ta vekaleten Nafi Atıf Kansu'ya veriyor. Şimdi bakın bu tartışmanın demokrasiye geçiş sürecinin CHP içerisindeki etkilerine hani işaret etmiştim geçtiğimiz programlarda özellikle bu programın başında da bunun hemen tesirlerini görmeye başlıyoruz. Bir defa bu Esendal'ın genel sekreterlikten alınması çok enteresandır. Çünkü Esendal çok kıymetli bir hikayecimizdir. Hala okunan, kitapları hala basılan bir hikayecimizdir. Fakat onun siyasi, toplumsal hadiselere bakış açısı çok enteresandır. Mesela dikey medeniyet adını verdiği batıya, sanayileşmeye karşı bir perspektifi vardır. Yatay medeniyet dediği çiftçiliği esas alan, esnafı, küçük üretimi esas alan bir bakış açısına sahip. Şimdi bunu anlatıyor. Hikayelerinde de bunun örnekleri var ama ayrıca etrafına gelen parti içerisindeki gençlere bunu telkin ediyor. Tabii bunun özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında artık değişen dünya dengesi, liberal ekonomiye tekrar geçiş ve liberal demokrasi bakımından bir anlam taşımadığı, buna engel teşkil eden bir bakış açısını temsil ettiği açıktır. Zaten o dönemde demokrasiyi isteyen, liberal demokrasiye geçişi isteyen önemli isimler bunu hatıralarında, hatıratlarında yazacaklardır. Samet Ağoğlu gibi Demokrat Parti'nin önemli isimlerinden birisi mesela onun hatıratında bu yer alacaktır. CHP içindeki muhalefet hareketi belirginleşirken dünya genelinde de değişiklikler yaşanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı liberal demokrat ülkelerin üstünlüğüyle sonuçlanmış. Buna bağlı olarak tek partili otoriter yönetimlere dayanan siyasi sistemler itibar kaybetmişlerdir. Savaş sonrasında Sovyetlere karşı Batı dünyasıyla ittifak arayışı içerisinde olan Türkiye'nin bu gelişmelerden etkilenmemesi düşünülemez. Öte yandan 20 yıldır süren tek parti yönetimi CHP'yi çok yıpratmış ve yönetimden, CHP'den memnun olmayan çok geniş bir halk kitlesi teşekkür etmiştir. Çiftçiyi topraklandırma kanunu üzerindeki meclis görüşmeleri sürerken İsmet İnönü'nün de daha önce 19 Mayıs'ta yapmış olduğu ve yönetimde işte hani siyaset ve demokrasi istikametinde gelişmeler olacağını ve bu manada da dünyadaki o liberalleşmeye uyum sağlanacağını ima eden, işaret eden konuşması milletvekilleri arasında da yeni bir takım teşebbüslerin önünü açıyor. Bu teşebbüslerden birisi de 7 Haziran'da Celal Bayar Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan'ın imzaladığı ve dörtlü takır olarak bilinen, bizim siyasi tarihimize mal olan önerge CHP meclis grubuna veriliyor. Dörtlü takririn Haziran. Yani Haziran'da dörtlü takrir veriliyor. Bu arada bu tartışmalar yaşanmış. Öncesinde de işte bütçeye ret vermiş bu kesimler. Yani bu İsmet İnönü'nün konuşmasından önce bu hareketlilik, CHP içerisindeki tartışma, farklılaşma ortaya çıkmaya başlamış. Bu dünyanın ve Türkiye'nin değişen dengelerini artık İsmet İnönü'nün gördüğü gibi yine o ölçüde tecrübeye sahip olan Celal Bayar'ın, Adnan Menderes'in, Emin Sazağ'ın, Refik Koraltan'ın da gördüğünü, onların etrafında bir hareketlilik, öbeklenme oluştuğunu görüyoruz. Bunlar artık parti içerisinde olmakla beraber açıkça partiyi, partinin kanun teklifini eleştiriyorlar. Bütçe teklifini eleştiriyorlar, buna ret oyu veriyorlar ve akabinde de CHP'ye bir dörtlü takrir veriyorlar. Gerçekten buradaki konuşmalar fevkalade kıymetlidir değerli dinleyiciler. Mesela o bütçe konuşması Adnan Menderes'in adeta bir yeni partinin işaretini verecek, onun teorik çerçevesini çizecek, felsefesini çizecek bir manifesto gibi değerlendirilebilir. Dörtlü takrinin verilmesinden birkaç gün sonra 11 Haziran'da çiftçiyi topraklandırma kanunu mecliste kabul ediliyor. Bir gün sonra CHP meclis grubu dörtlü takriri ele alarak tartışıyor. Tartışmaların ardından bu gibi konuların CHP meclis grubunda görüşülmesinin gereksiz olduğu sonucuna varılıyor. Parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler ancak parti kurultayında, yasa değişiklikleri ise mecliste görüşülmelidir deniyor. Aslında böylece parti içerisinde bir meselenin çözüme bağlanmasının da önü açılmış oluyor. Halbuki elbette kurultay önemli ama bunların hani meclis grubunda görüşülmemesi gibi bir anlayış söz konusu olamaz. İşte yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yeni duruma intibak bakımından yaşadığı zorlukları göreceğiz. Mesela bir süre sonra da çok sert bir isim Recep Peker, yani çok partili hayatın başbakanlarından birisi olacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu manada ne yapıp ne yapmak istediği tartışma konusu olacak. Nihayetinde de Recep Peker görevden alınacak ama dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İsmet İnönü'nün de işi zor. Çünkü bu yeni döneme, yeni sürece açıkça itiraz eden kesimler var parti içerisinde. Devam edeceğiz efendim. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.